Ayrım 60, sayfa 449, 68. Bir ara. İnsanlar bedenleriyle uyumlu olmalı mıdırlar? Çıktıkları uzun gezintiler sırasında arabanın hareketleri iki akrabayı yüzlerinin ne dediğinden bağımsız olarak sallayıp durmaktaydı. Bu yüzden giysileri birbirine değiyor, biraz iç içe giriyor ve sonra yine birbirinden uzaklaşıyordu. Geri kalan bölümler ortaklaşa kullanılan bir battaniye tarafından örtülmüş olduğundan bu durum ancak her ikisinin sırtlarından anlaşılabiliyordu. Ama bedenler giysilerin biraz frenlediği bu teması insanın çevresindekileri mehtaplı bir gecede görmesi gibi kırılgan bir sis perdesinin arkasından algılıyordu. Ulrich bu sanatkarca aşk oyununa özel bir ciddiyet affetmemekle birlikte duyarsız da değildi. Tutkunun incelmiş bir halde bedenden giysilere, sarılıştan direnişlere ya da kısacası hedeften yola geçmesi doğasına uygun düşüyordu. Diotima bedensel duyarlılığıyla kadın olmaya zorlanıyor ama içindeki daha yüce güçler tarafından ansızın ve acımasız bir netlikle karşısında gördüğü yabancı, kendisine uygun düşmeyen insanlardan geri çekiliyordu. Bu yüzden de hep istek ile isteksizliğin yarattığı canlı çelişkiler içerisinde bocalıyordu. Ama öte yandan bunun anlamı bedenin o yüce ve insanca güzelliğinin ruhun ezgilerinin doğanın çalgısından yükseldiği anın ya da bedenin içi mistik bir içkiyle dolu bir kadehe dönüştüğü anın Ulrich'e bir zamanlar binbaşının karısına ilişkin olarak kurmuş olduğu ve bu türden eğilimleri iş dünyasından uzunca bir zaman için çıkarıp atan düşler bir yana bırakıldığında hep yabancı kaldığıydı. O zamandan beri kadınlarla olan bütün ilişkileri uygunsuz nitelik taşımıştı. Ve her iki tarafta da bir ölçüde iyi niyet bulunduğu takdirde böyle bir şey ne yazık ki çok kolay olur. Bu bağlamda duygulardan, eylemlerden ve karışık sorunlardan oluşma, erkekle kadının düşünceleri bu noktaya yönelir yönelmez ele geçirmek için hazır buldukları bir şema vardır. Ve yine bu noktada iç anlamda son olayların zorla en öne geçtikleri artık kaynaktan gelme olmayan bir tersine akış söz konusudur. İki insanın birbirlerini salt beğenmelerine, aşk duygularının içerisinde en yalını ve derini olan, bütün ötekilere de kaynaklık eden bu duyguya söz konusu pisişik tersine dönüşte artık hiç rastlanmaz. Bu doğrultuda Ulrich'in de Diotima ile yaptığı arabalı gezintiler sırasında ona yaptığı ilk ziyaretin sonundaki vedalaşmalarını anımsadığı Ender olmuyordu. O veda sırasında Ulrich, Diotima'nın yumuşak elini hiçbir ağırlığı bulunmayan, yapay ve soylu bir kusursuzluğa sahip bu eli kendi elinin içine almıştı. Bu arada birbirlerinin gözlerine bakmışlardı. Hiç kuşkusuz ikisi de birbirine isteksizlik duymuşlardı. Ama yine de solukları kesilene kadar birbirlerine nüfuz edebileceklerini düşünmüşlerdi. Bu vizyondan bir şeyler aralarında hep kalmıştı. Bu yüzden yukarıda iki kafa birbirlerine korkunç bir soğukluğu geçirirken aşağıda bedenler hiçbir direnişle karşılaşmaksızın ve ateşli bir biçimde birbirinde erimekteydi. Bunda tıpkı iki başlı tanrıda ya da şeytanın at ayağında olduğu gibi kötücül bir mistik yan vardı. Gençliğinde çoğu kez yaşadığı bu yan Ulrich'i çok yanıltmıştı. Fakat yıllar geçtikçe bunun tıpkı çıplaklığın yerini soyunmuşluğun alması gibi aşk bağlamında son derece burjuva nitelikli bir baştan çıkarma aracı olduğu ortaya çıkmıştı. Burjuva aşkını en çok tutuşturan şey insanın bir başkasını hazzın doruklarına ulaştırabilecek güce sahip bulunduğuna ilişkin o gurur okşayıcı deneyimdir. Bu bağlamda insan öylesine çılgınca davranır ki ikinci bir yoldan bu türden değişikliklere yol açabilmek için ancak bir katil olması gerekir. Ve gerçekten de uygar insanların böylesine değişimlere uğrayabilmeleri, bizlerden böyle bir etkinin kaynaklanabilmesi, bu soru ve bu hayranlık, şehvetin yalnızlık kokan adasına yanaşan, orada katil, kader ve tanrı olan ve erişebilecekleri en yüksek akıl dışılık ve serüvensilik derecesine son derece rahat bir biçimde ulaşan herkesin cesur ve camlaşmış gözlerinden okunmaz mı? Zamanla bu tür aşka karşı edindiği isteksizlik sonunda bu tür ters ilişkilerin doğumunu kadınlara karşı Ulrich'e göre aşırı tinsel ve iç ilişkilerle dolu, uygun bir erkekliğin varlığını oynayarak hep kolaylaştırmış olan kendi bedenini de kaplamıştı. Bu arada Ulrich, kendi dış görünüşünü ucuz ve pek de meşru sayılamayacak araçlar kullanan bir rakibi kıskanırcasına kıskanır olmuştu. Bu tutumu, onu hissetmeyen başkalarında da var olan bir çelişkiyi açığa vurmaktaydı. Çünkü bu bedeni atletik alıştırmalarla eğiten ve ona iç dünyaya olan etkisi sürekli gülen veya sürekli ciddi bir yüzün ruh hali üzerindeki etkisiyle karşılaştırılabilecek kadar önemsiz olmayan görünümü, ifadeyi, eyleme hazır oluş konumunu kazandıran Ulrich'in kendisiydi. Ve ne tuhaftır ki genelde insanlar ya bakımsız, rastlantıların etkisiyle biçimlenmiş, bozulmuş, görünüşte ruhlarıyla ve özleriyle hemen hiç ilintisiz bedenlere ya da sporun maskesinin arkasına gizlenmiş, onlara kendi kendilerinden izinli oldukları saatlerin görünümünü veren bedenlere sahiptirler. Burada sözü edilen saatler, insanın nasıl görünmek istediğine ilişkin olup, güzel ve büyük dünyanın güncelerinden alınma, uyanık iken görülen düşlerle tembel tembel oyalandığı saatlerdir. Genelde sadece işlerini iyi bilen ama en yüksek rekorlar gibi gözüken bütün o bronz tenli ve adeleli tenisçiler, süvariler ve araba sürücüleri, görkemli giysiler ya da soyunmuşluklar içerisindeki bütün o hanımefendiler aslında gündüz vakti düş gören kişilerdir. Ve sıradan gündüz düşçülerinden ayrılan tek yanları düşlerinin beyinde kalmaması fakat açık havada kitle ruhunun bir oluşumu niteliğiyle bedensel, dramatik ve salt kuşku götürür olmanın çok ötesindeki bilinmeyen görüngüler anımsandığında söylenebileceği gibi ideoplastik biçimde varlık kazanmasıdır. Ancak bu insanlar sıradan uçuklarla gerek düşün uyanıklığa yakınlığı gerekse içeriği bakımından belli bir sığlığı tam olarak paylaşırlar. Bütünsel fizyonomi sorunu görünüşe bakılırsa bugün kendini hala saklı tutmaktadır. Yazıdan, sesten, uyuma konumundan ve daha tanrı bilir nedenlerden insanın özüne ilişkin ve bazen şaşırtıcı doğrulukta sonuçlar çıkarılmasının öğrenilmiş olmasına karşın bir bütün olarak beden için elde yalnızca bu bedenin kendini biçimlerken uyduğu moda örnekler ya da en fazlasından en ahlaki nitelikte bir tür doğal sağaltım felsefesi bulunmaktadır. Peki ama ruhumuzun, düşüncelerimizin, sezgilerimizin ve planlarımızın ya da hoşları da dahil olmak üzere deliliklerimizin bedeni bu mudur? Ulrich'in bu delilikleri sevmiş olması ve onları kısmen hala taşıması onlar tarafından yaratılmış bedeninin içerisinde kendini evinde hissetmemesini engellemiyordu. 69. Diotima ve Ulrich. Devam. Ve yaşamının yüzeyiyle derinliğinin uyuşmadığına ilişkin bu duyguyu Ulrich'te yeniden güçlendiren özellikle Diotima'ydı. Diotima ile çıktıkları gezintilerde bu açıkça belirginleşiyordu. Genç kadının güzelliğinin, kişiliğinin bütününden kopup ayrıldığı ve sanki bir düşmüşçesine birkaç saniye için Ulrich'in gözlerini örttüğü bu gezintiler kimi zaman sanki ayın yüzeyinde yapılan gezintileri andırmaktaydı. Ulrich söylediği her şeyi Diotima'nın genelin belli bir düzeyinde olmakla birlikte yine de genelde söylenmekte olanlarla karşılaştırdığını biliyordu ve Diotima'nın bunları olgunlaşmamış bulması da hoşuna gidiyordu. Çünkü böylece hep kendisine tersine çevrilmiş bir dürbünün önünde oturur gibi oluyordu. Gittikçe küçülüyor ve Diotima ile konuşurken şeytanın avukatlığını yaptığında son okul dönemlerinde arkadaşlarıyla birlikte dünya tarihine kötülükleriyle geçmiş olanları sırf öğretmenleri onca idealist bir tiksintiyle bu kişileri kötü olarak nitelendirdikleri için göklere çıkardıkları konuşmaları kendi sözcüklerinden yeniden duyduğuna inanıyor ya da neredeyse inanır gibi oluyordu. Diotima kendisine hoşnutsuzlukla baktığında Ulrich bir kez daha küçülüyor, kahramanlığın ve yayılma tutkusunun ahlakından deli dolu gençlik yıllarının inatla yalandan yana çıkan, kaba saba ve güvenilir olmaktan uzak bir biçimde dalgalanıp duran ahlakına uzanıyordu. Elbet tümüyle eğretileme niteliğinde bir söylemdi bu. İnsanın bir jestte, bir sözcükte, çoktan bir yana bıraktığı jestlerle ve sözcüklerle, hatta yalnızca düşlediği veya başkalarında hoşnutsuzlukla izlediği jestlerle uzak bir benzerlik bulması gibi, ama ne olursa olsun Ulrich'in Diotima'da hoşnutsuzluk yaratma isteğinin içerisinde bu da vardı. Bu kadının, eğer bu kadının olmasa onca güzel olabilecek ruhu, Ulrich'te insani olmayan bir duygu, belki ruh karşısında bir korku, bütün büyük şeylere karşı bir hoşnutsuzluk, çok zayıf, ayırdına varılabilmesi neredeyse olanaksız bir duygu yaratmaktaydı. Ve belki de duygu bile böylesine geçici bir soluk için fazla iddialı bir söylemdi. Fakat bu sözcüklerin kalıbında büyütüldüğünde yaklaşık olarak ortaya çıkması gereken anlam, Ulrich'in kimi zaman yalnızca bu kadının idealizmini değil, ama olanca dallanıp budaklanmışlığıyla ve yaygınlığıyla dünyanın tüm idealizmini hemen yanı başında, saçlarının hemen üzerinde gördüğüydü. Sanki bir de şeytanın boynuzlarına dönüşmesine ramak kalmıştı. Daha sonra Ulrich bir kez daha küçülüyor ve yine eğretileme aracılığıyla dile getirildiğinde çocukluğunun o gözlerinde tıpkı bir ceylanın gözlerinde olduğu gibi baştan çıkarma ve korku ifadesinin bulunduğu ilk ve tutku dolu ahlakına geri dönüyordu. O dönemin sevecen duyguları kendini adayışın tek bir anında henüz küçük olduğu için dünyanın bütününü ateşleyebilir. Çünkü ne bir amaç gütme ne de herhangi bir biçimde etkinlik yaratabilme olanağına sahip bulunan bu duygular bütünüyle uçsuz bucaksız bir ateşten başka bir şey değildi. Aslında Ulrich'e pek uymuyordu. Fakat bir yetişkinin içinde yaşadığı koşullarla ortak noktaları pek az olduğu için bu duyguları kafasında canlandırmaktan bile aciz olan Ulrich, sonunda onları Diotima ile birlikteliğinde özlemeye başlamıştı. Ve bir defasında bunu neredeyse Diotima'ya itiraf edecek gibi olmuştu. Bir gezinti sırasında arabadan inmişler ve yürüyerek çayırlardan oluşma, dik kıyıları ormanlarla kaplı bir nehir ağzını andıran, ortasında yılan gibi kıvrımlı, hafif bir don yüzünden katılaşıp kalmış bir derenin bulunduğu çarpık bir üçgen oluşturan küçük bir vadiye gitmişlerdi. Sırtlardaki ağaçlar kısmen kesilmişti ve geride çıplak bölgelerde ve yükseklerde kalan tek tük ağaçlar toprağa dikilmiş, tüyden yapılma bayraklar gibi gözüküyordu. Onlarda yürüme isteğini bu manzara uyandırmıştı. Kışın ortasında artık modası geçmiş, solgun bir yaz giysisini andıran o insanı duygulandırıcı karsız günlerden biriydi. Diotima ansızın kuzenine bir soru yöneltmişti. Arnheim sizin için neden bir aktivist diyor. Hep her şeyin nasıl daha farklı ve daha iyi yapılabileceği üzerine kafa yorduğunuzu söylüyor. Diotima ansızın Arnheim ile Ulrich ve general üzerine yaptıkları konuşmanın belli bir sonuca varmadan bittiğini anımsamıştı. Bunu anlamıyorum diye devam etti. Çünkü bana kalırsa sizin ciddi düşündüğünüz çok ender. Ama bize sorumluluk yükleyen ortak bir görevimizin bulunması nedeniyle size sormak zorundayım. Son konuşmamızı anımsıyor musunuz? O zaman bir şey demiştiniz. Sınırsız iktidara sahip hiç kimsenin asıl istemiş olduğu şeyi gerçekleştirmeyeceğini iddia etmiştiniz. Şimdi bununla ne demek istediğinizi bilmek istiyorum. Çünkü korkunç bir düşünceydi. Öyle değil mi? Ulrich önce susmuştu. Ve bu sessizlik sırasında Diotima onca saygısız konuşmasının ardından Arnheim'ın ve kendisinin gizlice olmasını dilediklerini hakikaten gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerine ilişkin aslında yasak sayılması gereken soruyla ne kadar yoğun biçimde ilgilendiğini anlamıştı. Ansızın kendini Ulrich'in önünde ele vermiş olduğu inancına kapıldı. Kızardı, bunu engellemek istedi. Daha da kızardı ve olabildiğince kayıtsız bir ifadeyle Ulrich'ten uzağa, vadiye bakmaya çalıştı. Ulrich olup bitenleri izlemişti. Çok korkarım ki Arnheim'ın beni sizin dediğinize göre bir aktivist diye nitelendirmesi Tuzilerin evindeki etkimi büyütmesinden kaynaklanıyor diye karşılık verdi. Benim sözlerime ne kadar az değer verdiğinizi siz kendiniz biliyorsunuz. Ama şu anda siz bana sorunca sizin üzerinizde nasıl bir etkim olması gerektiğini anladım. Beni yine hemen azarlamanızdan korkmadan bunu size söyleyebilir miyim? Diotima bir şey söylemeksizin razı olduğunu belirtir anlamda başını salladı ve dalgınlık görüntüsünün ardında kendini yeniden toplamaya çalıştı. Evet diye başladı Uli. Elinde olsa bile kimsenin asıl istediğini gerçekleştirmeyeceğini iddia etmiştim. Önerilerle dolu dosyalarımızı anımsıyor musunuz? Ve şimdi soruyorum size. Yaşamı boyunca tutkuyla olmasını talep ettiği şey ansızın gerçekleşen biri. Bu yüzden sıkıntıya düşmez miydi? Örneğin Katolikler ansızın Tanrı'nın devletine ya da sosyalistler gelecekteki devlete kavuşsalardı. Ama belki de bu hiçbir şeyin kanıtı değil. İnsan talep etmeye alışıyor ve gerçekleşme sürecine hemen hazır olmuyor. Belki de çokları bunu yalnızca doğal bulacaklardır. O halde sormaya devam ediyorum. Elbette bir müzisyen için müzik, bir ressam için de resim yapmak en önemli şeydir. Hatta belki de bir beton uzmanı için beton yapılar kurmak en önemli şeydir. Peki bu yüzden bunlardan birinin Tanrı'yı kafasında beton yapı alanında bir uzman sayacağını, ötekinin ise resmedilmiş ya da nefesli çalgılarla betimlenmiş bir dünyayı gerçeğine yeğleyeceğine inanıyor musunuz? Bu soruyu saçma bulacaksınız fakat işin ciddi yanı da asıl talep edilmesi gerekenin şimdi saçma gelen olmasında yatıyor. Ve lütfen şimdi sanmayın ki diye Diotima'ya döndü Ulri. Artık tümüyle ciddi bir ifadeyle. Bununla tek söylemek istediğim, gerçekleştirilmesi güç olanın herkese çekici geldiği ve insanların gerçekten elde edebileceklerini küçük görmeleridir. Benim demek istediğim şu, gerçekliğin içerisinde gerçek olmayana yönelik anlamsız bir istem de gizlidir.